Ayrım 34.
Birazdan sağlam bir azar yiyeceğiz bundan. Kaşlarımı çatıp elimdeki ahizeyi yerine koyuyorum. Ama Ali kaptırmış bir kere. Ne oluyor başkomiserim size ya? Sanki hayatınızda ilk kez çatışmaya giriyorsunuz. Ne bu hal? Yeni yetme polisler gibi. Sinirden gülmeye başlıyorum. Oğlan çok ciddi. Niye kendinizi üzüyorsunuz? Ölen her suçlu için dertlenmeye kalkarsak. Keşke yapabilsek diyorum ama yapamayız. İstesek de elimizden gelmez bu. Hala akıllanmadığımı zanneden Ali yeniden söylemeye başlayacakken tamam diyorum. Tamam geçti. İşimize bakalım. Dikkatle yüzümü inceliyor. İçten olduğumu anlayınca ha şöyle başkomiserim ya diyor. İşimize bakalım. Elindeki zarfı ilk o zaman fark ediyorum. Zarfın içinden bir takım fotokopiler çıkarıp uzatıyor. Bunlar ne Ali? Çok seveceksiniz başkomiserim. Turhan ve Haluk gazete arşivlerinde önemli bilgilere ulaşmışlar. Uzattığı fotokopileri alırken şehir kütüphanesine yolladığımız memurlardan bahsettiğini anlıyorum. 1976 ile 1980 arası dönemdeki gazeteleri taramalarını söylemiştik. Fotokopilere bakmadan önce Cengiz'le mi ilgili diye soruyorum. Sadece Cengiz değil, adamların hepsi burada. Hani Cengiz, Selim, Mehmet ve Malik nereden tanışıyorlar diyorduk ya, hepsinin açıklaması burada. Önümdeki fotokopilere bakarken, ha başkomiserim, bizim çocuklar dün kütüphanenin kapısında Cengiz'i görmüşler, içeriden çıkıyormuş. Elinde kağıtlar filan varmış. Niye tutuklamamışlar? Sanki kendisi sorumluymuş gibi eziliyor. Cesaret edememişler herhalde. Adam müdür. Bizimkiler de çok genç. Kolay değil başkomiserim. Ama merak etmeyin, ben yine de azarladım onları. Ali'yi daha fazla sıkıştırmanın anlamı yok. Koca müdür Sabri bile Cengiz'i tutuklayamamışken iki genç polisi mi suçlayacağız şimdi? Ne arıyordu acaba Cengiz orada? Neyse, önce şunlara bir bakalım da. Elimdeki fotokopi ciddi bir gazetenin 24 Ocak 1980 günlüğü nüshasından alınmış. Bir yazı dizisinin ilki. Yazıyı hazırlayan kişi, yıllar sonra faili meçhul bir suikasta yaşamını yitirecek olan, gözünü budaktan sakınmayan tanınmış bir gazetecimiz. Dizinin başlığı Devletin Teröristleri. Başlığın hemen altında bir adamın fotoğrafı var. Geniş bir alın, ince bir yüz, birbirine bitişik kaşlar. Tanıdık geliyor ama çıkaramıyorum. Çok değişmiş değil mi başkomiserim diyor Ali. Kim bu? Fotoğrafın altında yazıyor. Malik Karakuş. Ha, bu Malik miymiş? Hiç benzemiyor. Ne kadar değişmiş adam. E olacak o kadar. Adam büyük bir ruhani deneyim geçirdi. Adi bir silah kaçakçısından Aziz Pavlus'a dönüştü. Galiba sonunda gerçek hikayeyi öğrenebileceğiz. Ama yakın gözlükleri kim bilir nerede. Böyle karşımda bilgiç bilgiç sırıttığına göre yazılanları okudun. Anlat da okuma zahmetinden kurtulalım bari. Şimdi başkomiserim bunlar. Dur dur bir dakika, Zeynep nerede? O da duysun bunları. Gelmek üzeredir başkomiserim. O da ilginç sonuçlara ulaşmış. Ben yanınıza çıkarken adli tıptan gelen raporları topluyordu. Demeye kalmıyor. Zeynep kapıda bitiveriyor. Şu Ali serserisinin gözlerindeki ışığa bakın. Anlaşılan bunlar flört aşamasını geçtiler çoktan. Gençlik güzel şey be. Sevmek güzel şey. İçimi keder kaplıyor. Evgenya. Onunla hala konuşamadım. Belki de artık hiç konuşamayacağız. Merhaba başkomiserim. Zeynep'in sesiyle kayboluyor zihnimin karanlığında beliren Evgenya'nın aydınlık yüzü. Otopsi raporlarını aldım. Bazı önemli sonuçlar var. Çok iyi Zeynep'ciğim, gel otur. Ali'de de ilginç bilgiler var. Yıllar öncesinin bilgileri. Galiba olayın sonuna geldik. Sanırım artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Emin değilim başkomiserim diyor Zeynep otururken. Kafamı kurcalayan bazı sorular var. Yanıtlayamadığım sorular. Ne demek istiyor şimdi bu kız? Tam da taşlar yerine otururken gözden kaçırdığımız ne var? Hayrola Zeynep, ne buldun? Bulgu değil başkomiserim, bir kuşku. Konuşmamız gerek. Belki de Zeynep'in titiz çalışmasının getirdiği önemsiz detaylardır takıldığı. Konuşacağız ama önce Cengiz'le Mali'nin ilişkisinden başlayalım. Evet Ali'cim, neymiş bu olay? Fotokopileri önüne çeken Ali, bunların ilişkisi yıllar öncesine dayanıyor diyerek anlatmaya başlıyor. Yani Malik polis ifadesinde böyle anlatmış. Polis ifadesinde lafı biraz manidar çıkıyor. Ne demek polis ifadesinde diye soruyorum. Başka yerde anlatmamış mı? Anlatmamış. Daha doğrusu ifadesini reddetmiş. Olaya baştan başlasam iyi olacak başkomiserim. Şimdi bu yazıyı hazırlayan gazeteci, mahkeme tutanaklarından polis ifadelerine kadar birçok belgeye ulaşmış. Yazı dizisini de onlara bakarak hazırlamış. Kimi insanlarla röportaj yapmış, aralarında Malik'in de bulunduğu kimileri ise konuşmaktan kaçınmış. Zaten Malik polis ifadesinde söylediklerini gözaltındayken solcu Bolderli polisler tarafından bana işkence yapıldı diyerek savcılıkta ve mahkemede reddetmiş. Ama dükkanın deposunda o kadar çok silah bulunmuş ki paçayı kurtaramamış. Evet, Mali'nin gözaltına alınmasına neden olan olay bu depo baskınıymış. Onun da hikayesi matrak. Şimdi hırsızın biri bunun deposuna girmiş. Yükte hafif, pahada ağır ne varsa toplamaya başlamış. O sırada gözüne tabanca dolu bir sandık takılmış. Sandıktaki tabancalardan birini alıp beline sokmuş. Ama şanssızlığa bakın ki hırsız depodan çıkınca duvarlara afiş yapıştırırken karşılaşıp çatışmaya başlayan iki karşıt grubun arasına düşmüş. Salak hırsız kaçamamış, polislere yakalanmış. Polisler bunu solcu sanıp basmışlar dayağı. Bu salak da vallahi ben solcu değilim, hırsızım diyerek gerçeği anlatmış. Bunun üzerine hırsızın girdiği depo basılmış, içeride 53 adet tabanca, binlerce mermi, 2 düzine el bombası ele geçirilmiş. Malik hemen gözaltına alınmış. Polisteki ifadesinde de bu silahları Suriye'den getirdiğini, alıcısınınsa kıdemli assubay Orhan Çimender olduğunu söylemiş. Polis biraz daha zorlayınca kıdemli assubay Orhan Çimender'in bu silahların bir kısmını Cengiz Koçan, Selim Uludere ve Mehmet Uncu'ya verdiğini itiraf etmiş. Ancak işte burası çok ilginç. Polis ne kıdemli assubay Orhan Çimender'i ne de öteki 3 kişiyi gözaltına almış. Bu kişiler sadece mahkemeye çağrılmış, orada ifadelerine tanık olarak başvurulmuş. Tabii 4'ü de ithamları reddetmişler. Mali kapalı çarşıdaki dükkanından tanıdıklarını, yanına müşteri olarak gittiklerini söylemişler. Malik de polis bana işkence yaparak örgüt arkadaşlarını söylediğince tanıdığım bu 4 kişinin adını verdim diye ifadesini değiştirmiş. Sonuçta Malik silah kaçakçılığından dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken bu 4'lü serbest kalmış. Şimdi durum anlaşılıyor diye mırıldanıyorum. Bunlar ta yıllar öncesinden çeteymiş. İyi de bu adamlar nasıl polis olmuşlar başkomiserim diyor Zeynep. Gözleri hayretle açılmış. Bunların hepsi terörist. Malik adlarını verdiğinde neden gözaltına alınmadılarsa aynı nedenle diye açıklıyorum. Onları koruyan güçler vardı. Devletin içindeki güçler. Elindeki fotokopileri Zeynep'e gösteren Ali, zaten bu dizinin adı da Devletin Teröristleri. Çocuklar şu subay diyorum. Cengiz onu da öldürmüş olmasın? Yok başkomiserim diyor Ali. Araştırdık, Orhan Çimender eceliyle ölmüş. 3 yıl önce prostat kanserinden. Ama haklısınız, eğer ölmeseydi muhtemelen Cengiz onun da defterini dürerdi. Çünkü çetenin şefi Orhan Çimender'miş galiba. Zeynep oturduğu koltukta huzursuzca kıpırdanıyor. Benim konuşmak istediğim de buydu diyor. Cengiz'in katil olduğundan emin değilim. Birden buz gibi bir hava esiyor masada. Ne diyor bu kız? İkimizin de bakışları yüzünde kenetleniyor. Adam itiraf etti Zeynep diyorum. Gerçi kaza oldu dedi ama Mali'yi öldürdüğünü kabul etti. Ben de tam bunu söyleyecektim başkomiserim. Cengiz Mali'yi öldürmüş olabilir. Sanırım kaza derken de doğru söylüyormuş. Ali de en az benim kadar şaşkın. Nasıl doğru söylüyor Zeynep diye karşı çıkıyor. Olay yerini hepimiz gördük. Adamı yatırıp kesmiş. Böyle kaza mı olur? Sakin ol Ali, ben elimdeki bulgulara dayanarak konuşuyorum. Mali'nin otopsi raporları geldi. Başı kesilmeden önce bir yere çarpmış. Bu çarpmaya bağlı olarak beyin kanaması geçirmiş. Ölümcül bir kanama. İki erkek anlamaya çalışıyoruz. Ali her zamanki gibi benden hızlı. Nasıl emin olabiliyorsunuz bundan? Ya Mali'nin kesilen başı merdivenlerden düşerken kapıya çarpıp da beyin kanaması geçirdiyse? Öyle olmamış. Mali'nin evine gittiğimde kafamı kurcalayan bir bulguyla karşılaşmıştım. Başın kesildiği yer şapele inen merdivenlerin üstüydü. Ama üst kata çıkan demir merdivenlerin dibinde kan bulmuştum. Mali'nin kafasının kesildiği yerden yukarı çıkan merdivenlerin altına kanın sıçraması olanaksızdı. Sorunun yanıtını bulamamıştım. Otopsi raporunu okuyunca anladım. Cengiz ile Malik kavga ettiler. Daha doğrusu Cengiz Malik'i tartaklıyordu. Yere düşmüş olan Meryem ve çocuk İsa ikonası da böyle bir itişmenin olduğunu kanıtlıyor. Sanırım Cengiz Malik'ten bir şey öğrenmek istiyordu. Belki de tehdit ediyordu diye kendi varsayımını ileri sürüyor Ali. Tamam, belki de tehdit ediyordu. İşte bu sırada Malik'i savurdu. Yaşlı adam başının yukarı çıkan merdivenlerin demirine çarptı. Beyin kanaması geçirerek öldü. Cengiz kısa bir şaşkınlığın ardından bu ölümü Selim Uludere'yi öldüren katilin üzerine yıkmaya karar verdi. Mali'yi tanıdığı için kendini Pavlus sandığını biliyordu. Cesedi şapele inen merdivenlerin üzerine yatırdı. Romalıların enli kılıcıyla kafasını kesti. İlk cinayetin ritüellerini bildiği için Mali'nin kanıyla içerideki kutsal kitaptan bir satırın altını çizmek istedi. Ancak Selim Uludere cinayetinde hangi bölümün altının çizildiğini hatırlayamadı. O da Mali'nin ölümüne anlam verecek bir satır aradı, buldu da. Ama Zekeriya peygamber bölümünden değil, Yuhanna'nın yazdığı vahiyden. Satırı okudunuz, canavar ve onunla birlikte yalancı peygamber tutsak alındı. Satır Mali'nin durumunu çok iyi anlatıyor. Yalancı peygamber tanımlaması Mali'nin kendisini Pavlus sanmasına bir tepki, ona yönelik bir tür suçlama. Ama Selim Uludere cinayetindeki satırla hiçbir ilgisi yok. Eğer Mehmet Uncu cinayetinde de Zekeriya peygamberin söylediği sözlerin ikinci satırı yer almasaydı bu durumda bir gariplik görmeyebilirdik. Zeynep yanında getirdiği belgeleri karıştırıyor. Bakın, katilin kullandığı bölümde şunlar yazıyordu. Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor her şeye egemen Rab. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım. Bütün ülkede diyor Rab. Paragraf böyle devam ediyor. Katilimiz ilk cinayetinde, yani Selim Uludere'yi öldürdükten sonra uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç satırının altını çizmiş. İkincisinde ise, yani Mehmet Uncu cinayetinde, çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun diyen satırın altını çiziyor. Ama Malik cinayetinde birden zıplıyor, İncil'in sonundaki Yuhanna'nın yazdığı vahiyden canavar ve onunla birlikte yalancı peygamber tutsak alındı denilen satıra geçiyor. Üstelik satırların altındaki çizgiler de farklı. Selim Uludere ile Mehmet Uncu cinayetlerinde satırların altı cetvelle çizilmiş gibi düzgündü. Oysa Malik cinayetinde satır elle çizilmiş, üstelik titreyen bir elle. Zeynep'in sözleri ilginç, kafamdaki bazı kuşkuları yeniden depreştiriyor ama Ali öyle kolay kolay görüşlerini değiştireceğe benzemiyor. Olabilir, Cengiz fikir değiştirmiştir belki. Her cinayete anlamlı bir satır bulmaya çalışmıştır. Eğer satırları böyle okursak bir tutarsızlık yok. Selim Uludere için seçtiği satır, uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor. Yani bütün olumsuzlukların çobanın öldürülmesiyle başladığını ima etmek istiyor. Mehmet Uncu'da ise çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun derken bu olayın zavallı Yusuf'un ölümüyle bağlantılı olduğunu anlatmak istiyor. Mali'ninki ise belli, yalancı peygamber. Böyle bir mantık da yürütülebilir tabii ama Zeynep'in söyledikleri daha inandırıcı geliyor bana. Zeynep de inatla varsayımını açıklamayı sürdürüyor zaten. Kusura bakma Ali'cim, biraz zorlama oldu. Yine de söylediklerini kabul edebilirdim ama başka bir farklılık daha var. Mor Gabriel yazısı. Selim Uludere ve Mehmet Uncu cinayetlerinde bulduğumuz iki kutsal kitapta da sağ tarafta maktüllerin kanıyla yazılmış Mor Gabriel yazısı vardı. Ama Malik cinayetindeki kutsal kitapta Mor Gabriel yazısı yok. Unutmuştur diyor Ali. Ne bileyim, atlamıştır. Zeynep kararlılıkla açıklıyor. Atlamaz. Sen de bilirsin ki bu işaretler katilin imzası gibidir. Belki zaman bulamamıştır diye diretiyor Ali. Belki de katilimiz öyle titiz biri değildir. Bu kez üstünkörü atmış imzasını. Olabilir tabii ama Selim Uludere ve Mehmet Uncu cinayetiyle Mali'nin öldürülmesi arasında belirgin bir üslup farkı var. Olay yerlerini üçümüz de gördük. Selim Uludere ile Mehmet Uncu cinayetlerinde katil son derece titiz çalışmış. Mehmet Uncu'nun dağınık bir evi olmasına rağmen katilimiz kendi rutinini eksiksiz gerçekleştirmiş. Ama Malik cinayeti bir felaket. Cengiz çok dağınık çalışmış, yere düşen ikonalar, her tarafa sıçrayan kan. Zeynep anlatırken Cengiz'in arabasını otoparka bırakması geliyor aklıma. Gerçekten de Mali'yi öldürmeye geldiyse arabasını otoparka niye bıraksın? Cengiz bu kadar bariz bir hatayı yapacak kadar aptal olabilir mi? Hayır diye sürdürüyor sözlerini Zeynep. Bence bu iç cinayeti aynı kişi işlemedi. Hayal kırıklığıyla soruyor Ali. Yani Cengiz masum mu şimdi? Adamı boş yere mi suçladık? Boş yere değil tabii. Kaza olsun olmasın Cengiz Mali'nin katiliydi. Ayrıca 5 yıl önce öldürülen çoban Yusuf'u da unutma. O cinayette Selim'le işbirliği yaptı. Cengiz masum biri değildi. Benim söylemek istediğim Selim Uludere ile Mehmet Uncu'yu başka birilerinin öldürdüğü. Yani katil hala dışarıda. Eğer öyleyse kartları yeniden dağıtmanın zamanı geldi. Yeni bir oyun başlıyor. Kazanmak için daha akıllı olmamız, daha sakin olmamız gereken bir oyun. Ama Zeynep'in haklı olabileceğini anlamaya başlayan Ali sakin olmayı beceremiyor. Peki kim o zaman bu katil? Çaresizlik onu gerginleştiriyor. Başa mı dönüyoruz yine? Yine gizli bir Hristiyan tarikatının peşine mi düşeceğiz? Çünkü elimizde zanlı olarak kimse kalmadı. Zeynep ise Ali'nin aksine son derece sakin. Meryem'i unutma. Selim'le aralarının kötü olduğunu biliyoruz. Kadın mali açıdan zor durumdaymış. Daha önce de Selim'i öldürmeyi denediğini biliyoruz. Meryem'le yaptığımız konuşmayı düşünüyorum. Sözlerini hatırlamaya çalışıyorum. Yüzünü gözlerimin önüne getiriyorum. Sanmıyorum Zeynep diyorum. Selim'i ve Mehmet'i Meryem öldürmemiştir. Selim'den 100 bin doları almış zaten. Yani aralarında bir para meselesi olduğundan söz edemeyiz. Daha da önemlisi Selim'in katili kendisi ise neden Bingöllü'yü öldürmek istesin? Dikkatleri başka yere çekmek için. Öyle yapacağına Bingöllü yerine Selim'i öldürtürdü. Tonguç da cinayeti üstleneceğinden kirli hayatına kaldığı yerden devam ederdi. Yok, onları Meryem öldürmedi. Meryem'in dün buraya geldiğinde söylediği bir şey geliyor aklıma. Durun durun, Meryem dün buraya gelmişti ya, Cengiz'in söylediği bir şeyden bahsetti. Ne söylemiş başkomiserim diye atılıyor Ali. Başka bir isim mi vermiş? Başka bir isim vermemiş ama birkaç güne kadar gerçek katili bulacağım demiş. Demek ki Cengiz de katili arıyordu diye fikir yürütüyor Zeynep. Bu da Cengiz'in Malik dışındaki iki cinayetten sorumlu olmadığını gösteriyor. Tabii ya diye ayağa kalkıyor Ali. Şu kütüphane meselesi. Bizim çocuklar Cengiz'i kütüphaneden çıkarken görmüşler ya, büyük olasılıkla orada katili arıyordu. Çok mantıklı. Hadi o zaman kalkın gidiyoruz. Anlamamış, ikisi de yüzüme bakıyor. Ne bakıyorsunuz? Gerçek yakın tarihte gizli. Yakın tarihse kütüphanede. Sabık müdürümüzün araştırdığı gazete sayfalarında. 36. Balıkçı yaka beyaz kazağının göğsünde kırmızı bir leke. Kütüphanenin ahşap kapısından içeri girince yıllardır duymadığım bir koku karşılıyor bizi. Kağıtlarla mürekkebin, kartonla tutkalın, ahşapla tozun buluşmasından, hepsinin yıllanmasından oluşan bir koku. Babam medeniyetin kokusu derdi buna. Sadece kütüphanelerde duyabileceğimiz bir koku. Dışarıdaki kalabalığın gürültünün tersine kütüphanenin içinde kesin bir sessizlik, derin bir huzur var. Camide, kilisede, sinagogdaki gibi ama daha aydınlık, öteki dünyadan çok bugüne ait bir huzur. Kütüphane memuru yüzü sivilceli gençten bir çocuk. Önünde dağ gibi yığılmış kitaplar, onları bilgisayara kaydetmekle meşgul. Masasının önünde dikildiğimizi fark edince buyurun diyor. Ama gözleri siz de nereden çıktınız dercesine sıkıntıyla bakıyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Ali kimliğini gösteriyor. Polis. gazete arşivlerine bakmak istiyoruz. Kütüphaneci bilgisayardaki işini bırakıp gülümsüyor. Yine mi? İki gündür polislerden başımızı alamıyoruz. Yakında bir emniyetçiler köşesi açacağız. Bunları söylerken gözlerinin Zeynep'e kaymasını engelleyemiyor. Tabii Ali'den kaçmıyor bu. Hadi kardeşim diye söyleniyor. Acelemiz var. Bize şu arşivlerin yerini göster. Kütüphaneci bozuluyor ama ne desin? Sesini çıkarmadan doğruluyor. Tamam. Hangi dönemin gazetelerini istiyorsunuz? Onca yılın gazetelerini taramaya kalkarsak akşama kadar buradayız. Bir dakika delikanlı diyorum. Şu dün tek başına gelen lacivert paltolu polis. Hemen tanıyor Cengiz'i. Emniyet müdürü. Ta kendisi. Onun baktığı gazeteleri istiyoruz. Onları bulabilir misin? Yüzüne rahat bir gülümseme yayılıyor. Çok şanslısınız amirim. Buradalar. Hala yerine koymadım. Dönüp arkadaki geniş masaya yöneliyor. Masanın üzerinde dağınık duran ciltlerin arasından en büyüğünü kaldırıp getiriyor. İşte onun baktığı cilt burada. Ama hangi gün, hangi nüshadır kendiniz bulacaksınız. Sağ ol. Ali gazete cildini alıyor, hep birlikte arkalarda kuytu bir masaya yürüyoruz. Ancak yürürken Ali'nin cebindeki telsiz cızırdamaya başlıyor. Önünden geçtiğimiz masada burnunu kalın kitapların arasına gömmüş ak saçlı bir adam başını kaldırıp kınayan bir bakış fırlatıyor bize. Zeynep hiç duraksamadan elini Ali'nin deri paltosunun cebine sokup telsiz çıkarıyor. Kapatıyorum başkomiserim diyor. İyi olur Zeynep. Masada Ali ve Zeynep yan yana oturuyor, ben çaprazlarına yerleşiyorum. Böylece üçümüz de gazeteleri okuyabileceğiz. Siyah kapağında sarı yaldızla 1979 kış yazan cildi açıyor Ali. Baş sayfalara bakalım Ali'cim diye fısıldıyorum. Bir cinayet ya da suikast haberi olmalı. Tamam başkomiserim. Olayın Cengiz'le ilgili olduğunu nasıl anlayacağız diye soruyor Zeynep. O da benim gibi alçak sesle konuşuyor. Aslında kütüphane sakin sayılır. Az önce rahatsız ettiğimiz yaşlı adamı saymazsak bizden başka iki masa daha dolu. Onlar da epeyce uzakta kalıyorlar. Yani sesimizi o kadar kısmamıza gerek yok ama nedense Ali de bizim gibi fısıldayarak anlatıyor meramını. Belki ismi geçer ya da tanıdık başka birini buluruz diyerek sayfaları çevirmeye başlıyor. O sayfaları çevirdikçe üçümüz birden cinayetle ilgili haber başlıklarını okumaya, fotoğraflarda tanıdık birini bulmaya çalışıyoruz. Üçümüz dediğime bakmayın. Aslında bu işi ikisi yapıyor hem de büyük bir hızla. Ben yakın gözlüklerimin ardından yazıları seçmeye çalışırken onlar hemen öteki sayfaya geçiveriyorlar. Sonunda ince uzun parmağını gazetedeki bir haberin üstüne koyuyor Zeynep. Dur hadi bir dakika. Gösterdiği haberin başlığı üç sütuna manşet atılmış. Çocuklarının gözü önünde öldürüldüler. Haberin yanındaki fotoğrafta kapıları açık Murat 124 marka sarı renkli bir otomobil. Otomobilin içinde bir kadın bir erkek. Adamın kafası direksiyonun üstünde. Şakağındaki kan olmasa uzun bir yolun ardından yorulmuş da uyuyor sanırsınız. Kadının başı ise geriye düşmüş, uzun saçları yaslandığı koltuğa dağılmış, balıkçı yaka beyaz kazağının göğsünde kırmızı bir leke. Açık kapının önünde bir çocuk, sarışın, gözlüklü, gördüğüne inanmayan, inanmak istemeyen bir çocuk. 9 yaşında ya var ya yok. Yüzünde dehşet, yüzünde dile getirilmemiş bir çaresizlik.